akşamlar Türkiye. Benim adım Bayce. Kral Pop Radyo'nun akşam şovu sunucusuyum. Ve bu ayın sonunda, Nisan ayının birinde bu kanalda 8. yayın yılıma başlayacağım. Aa evet. Tek yapmam gereken, yani daha iyi yayınlar falan bile yapmama, kendimi geliştirmeme bile gerek yok. Tek yapmam gereken 20 gün daha hayatta kalmak. Aa, evet. Bakın. Bir kanalda, bir radyo kanalında 8. yılınıza başlıyorsanız bunun belli sebepleri olabilir. Bir, çok başarılı bir sanatçısınızdır. İki, tecrübe ve yeteneğin ustaca yoğrulmuş halisinizdir. Üç, fiyat yarar dengesi. Dört, aşırı ucuz olmanız. Beş, bu 7-8 senede yapılmış olan hiçbir zamma ufak ya da ufacık olsun bir kez bile itiraz etmediyseniz. 6. Sizden daha pahalı tek şey bir air fryer'sa ve 6 taksitle satılıyorsa. 7 çok küçük bir ihtimal ama yine de bunu da eklemek istedim. Ülkede mesleğinde en iyi olmayı başarmış biriyseniz. Ve ben 8. henüz saymadığım seçeneğim 8 hepsi. Hepsi. Egala iftara misafiriniz var ve çok para harcamak istemiyorsunuz. Bu ekonomide anlayış göstermek lazım. Ben Bahçe sizler için bir formül buldum. 1 kilo patlatmalık cin mısır 35 TL. Ve 15 kişinin yedikten sonra baygınlık geçireceği kadar çok patlamış mısır çıkıyor. Onu da eklemek istedim. Burada hassasiyet şurada. Misafirlerinizi mısır patlağıyla doyurma niyetiniz olduğunun anlaşılmamasını sağlamanız gerekir. Sofraya muhakkak 3-5 hurma, 5-6 zeytin, biraz makarna filan koyun. Doymayacaklardır ancak sonrasında salonda otururken önlerine koyacağınız büyük patlamış mısır leğenlerini gördüklerinde henüz her şey bitmediğine kapılacaklardır. Aa evet. Devir ekonomi devri. Ben açıkça bu düşüncelerimi çirkin bulmuyorum. Bilakis ailesini seven ve koruyan bir birey olarak görüyorum kendimi. Mesela et pahalı sevgili dinleyiciler. Dana eti artık bir yatırım aracı gibi. Bu yüzden bizim evde yeni bir yöntem geliştirdik. Buluntu et. Yani doğada karşımıza çıkan her şey potansiyel protein. Ormanda yürüyüş yaparken yerde yatan bir şey görürsen hemen hüküm vermeyeceği. Önce şunu diyorsun. Bu bir trajedi mi yoksa bir fırsata çevirebilir miyim ben bunu? Tabii misafirlere bunu çakal veya çayır yılanı diye sunamazsın. Onun gastronomik bir adı olmalı. Mesela Anadolu kır eti. Gibi. Böyle insana zaten ne olduğuna et görünce saygı görür zaten. Zeytinleri ikiye kesip servis edin. Üşenmeyin. İlk birkaç tanesinden sonra kolaylıyor. Bir yerden hurma çekirdeği bulun ve servis ettiğiniz hurmaların içine doldurun. Misafir bu hurmanın çekirdeği niye bu kadar büyük diye sorarsa doğal hurma deyin. Çift sarılı yumurta gibi.
Bayşe amma cimrisin bari Ramazan'da yapmasan bunları.
Şaka yapıyorum zaten. Benim evimde iftar sofrasına oturanlar ölümle yüz yüze gelirler. Kuzu tandırın üstüne şerbet döküyoruz biz evde. Şerbet. Malzemeden kaçanın kaşığı kırılsın. En son şöbiyet çıkartırım, sofraya koyarım. Tabaktan şöbiyetini alan şok geçirir. Altında kaymaklı ekmek kadayıfı duruyor olur çünkü. Onun da altında patlıcan kebabı var, unutmayın. Tabii bunlar işin şakası. Siz de biliyorsunuz en güzeli sevdiklerinizle bir arada aynı masada olmak, öyle değil mi?
Hayır Bayce, sevdiğim kimse olmasın, kuzu tandır olsun.
Ah çok üzülüyor. İnsan ilişkileri ne zaman bu kadar kötü hale geldi ha? Ben mesela her zaman kuzu tandır yerine güzel bir kadının sohbetini tercih etmişimdir hayat boyu. Ta ki hamilnesinin bağırsak ameliyatından bahsetmeye başlayana kadar. Ama o zaman güzelliği yerini tandır kokusuna bırakır. Tandır en azından babasının basurundan bahsetmiyor, anladın mı? Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın lütfen. Kısa bir aradan sonra yine Kral Pop Radyo'da birlikteyiz millet. Dediğim zaman eğer bunu duyan radyosunu yeni açtıysa. Hey Bay J, seni iki haftadır ilk defa dinliyorum. Hangi kısa aradan bahsediyorsun ha? Diyebilir. Bu yüzden hani bir daha asla böyle bir giriş yapmayacağım. Kısa bir aradan sonra yine Kral Pop Radyo'da izle demiyorum. Sadece kısa ara kavramını tamamen göreceğe bırakıyorum. Herkes için farklı olabilir. Ara mı ara. Eskiden 30 sene birbirini görmeden yazışan sevgililer, aşıklar varmış ya. 30 yıl birbirini görmeden yazışan aşıklar. Siz aramıza iki şarkı 10 reklam girdi diye mesele yapmazsınız diye düşünüyorum. Bakın açık konuşacağım. Ben 30 yıl boyunca aşık yazışmasına inanmıyorum. Yani büyük ihtimalle 26. yıla geldiklerinde aşk sözcükleri tamamlanmış olur. Müthiş bir bıkkınlık başlar. Sana olan özlemimden vücudumda morarmalar başladı. Şiştim, gına geldi yazışmaktan gibi bir takım. Kadın diyor ki, sevgilim, artık sana sevgilim yazarken bile yoruluyorum. 26 yıldır yazıyoruz. Hala yüzünü görmedim ama karakterini artık çok iyi tanıyorum. Sen inanılmaz derecede sıkıcı bir adamsın. Adam bile değilse, adam olsan bir yolunu bulup yanıma gelirdin. Öküzsün sen, sığ. Adam cevap yazıyor. Kim bilir kaç haftada bir gidip geliyor bir de bu mektupla. Canım, ben de aynı şeyi düşünüyordum. İlk 5 sene çok heyecanlıydı. Mektup geliyor, kalbim çarpıyor. Şimdi postacıyı uzaktan görünce saklanıyorum. Yanına gelmek artık aklımın ucundan bile geçmiyor. Hayır, geleceğim de ne olacak? Sana dokunmak bile istemiyorum. Öyle baydın içime. Kadın cevap yazıyor. Geçen gün mektubunu açmadan önce kendi kendime dedim ki acaba bu ezik bu defa farklı bir şey yazmış mı? Yine hava durumunu anlatıyorsun. Adam da diyor ki ömrüm o gün gerçekten çok rüzgar vardı. Hayatım 26 yıldır her mektubumda rüzgar var. Ne yazayım peki? Ne yazayım? Hayatımda olan tek şey, tek yeni şey geçen ay çay bardağım kırıldı. Onu da 3 sayfa anlatmışsın hayatım zaten. Adam, o da bir mektup. Adam diyor ki o önemli bir olaydı. Ne yapsaydım yani onun yerine sana olan uzak sevdamın beni hangi uçurumlardan yuvarladığını mı gene anlatsaydım? Son 25 senedir anlat. Kadın diyor ki biz 26 yıldır yazışıyoruz. Hala birbirimize nasılsın diye soruyoruz. Artık dürüst olalım. İkimiz de iyi değiliz. Adam yazıyor. Ben geçen gün şunu fark ettim. Aslında seni değil alışkanlığı seviyorum. Kadın diyor ki ben de seni değil mektup yazmayı seviyorum galiba. Adam gene yazıyor. Bir şey söyleyeceğim ama kızma sevgilim. Kadın diyor söyle diyor. Adam belki artık yazışmayı bıraksak mı? Kadın olmaz. Adam neden? Kadın çünkü başka kimseye 26 yıl boyunca aynı şeyleri anlatacak sabrım yok. Ya mahallede adam mı kalmadı kadın Allah aşkına ya. Adam haklısın. Kadın yarın yine yaz. Ne yazayım? Bilmem rüzgar filan. 30. yıl. Ne istiyorsun oğlum? Oğlum mu? Sana yazan da ata. Çürü orada. Orada çürü aşkın batsın senin ya. Ne aşkı kardeş, ne aşkı. Kan şekerim düştü, romatizmam acıyor. Ne? Kral Pop Radyo burası. Selam millet, Bay J konuşuyor. Kral Pop Radyo'nun sayılı sunucusundan biriyim. Sayılıyız, 5 kişi. 5 kişiyiz, diğer anlamda kullanmadım. Üstünlük kompleksim yok ki benim. Çünkü zaten üstünüm. Neden kompleksim olsun yani bu kadar net biliyorken üstün olduğumu? Karım haftanın bir günü, hangi gün olduğu belli olmuyor ama her hafta bir gün çocuk mu yapsak acaba diyor. Diğer günler aman evlerden uzak erken uyanamam ben diyor. Sanıyor ki bütün problem, bütün sorun onun uyku durumu. Yani benim Aralık ayında 56 yaşıma basmış olmam, radyoculuk mesleğinin artık sonuna doğru gidiyor olması. Hayır, o da 40 yaşlarında filan yani biraz uğraşsak tüp bebek, müp bebek. 58 yaşımda baba olsam, 68 yaşıma geldiğimde çocuk 10 yaşında olacak. Bana diyecek ki baba, yaşıtlarımın anne babaları 30'lu yaşlarında. Şimdi sen ben 20 yaşıma geldiğimde 78 olacaksın. 30 olduğumda 88 yaşında olacaksın. Çok uzun vakit geçiremeyeceğiz seninle. Ben de çocuğu avutmak için şey diyeceğim. Oğlum canım oğlum deyip duruyorum. Çünkü kendimi biliyorum bu yaşta ben evde fazla vakit geçirmek istemem. Adını hatırlamıyorum çocuğum. Bu yüzden oğlum üzülme. Bak senin mezuniyetinde yanında olacağım. İşe başladığın gün birlikte kutlayacağız. Düğününde smoking giyeceğim, yanında olacağım. Sadece bütün bunları 3 ay içinde yapman lazım. İyi bakmıyorum kendime. Ama bir sebebi var. Çünküsü var. Yani Insta'da çok fazla takılıyorum. Her bilimci, her doktor bir şey söylüyor. Mesela sabah kalkınca ilk işim bir bardak suyun içine elma sirkesi koymak. Ama tek başına yetmezmiş. Çünkü geçen gün başka bir video izledim. İçine zencefil tozu koyuyorsun. Sonra başka bir adam çıktı dedi ki zencefil tek başına çalışmaz, kurkumin lazım. Onu da koydum. Ama sonra bir kadın dedi ki bağırsak florası için kolajen çok önemli. Kolajeni de ekledim. Bir dakika sonra bardakta su kalmadı. Çorba gibi bir şey oldu artık. Biraz bir şey daha eklesem çatal bıçakla yemek zorunda kalacağım sabah sirkeli suyum. Bitmedi. Sonra peptit diye bir şey çıktı. Bu peptitler, peptit çok önemliymiş. Gençlik hormonu falan onu da ekledim. Şimdi sabah kalkınca şöyle bir şey içiyorum. Peptit, zencefil, sirke, kolajen, kurkumi bardağı içtikten sonra insan değil turşu gibi hissediyorum biliyor musun? Artık her şey gölge ılık bir ortamda sağlıklı olmayı bekliyorsun bunu içtikten sonra. Sonra biri çıktı dedi ki en önemli şey limon. Ya karışım o kadar yoğun ki fayans yapıştırsan tutar yemin ediyor. Ama ben yine o limonu da sıktım. İçtikten sonra midemden şöyle bir ses geldi. Hey, sizi tanımıyorum. Biz hepimiz burada ne yapıyoruz ha? Ya mesele şu. Mesele şu. Herkes çok kendinden inanılmaz emin konuşuyor. Yani bunu içersen 120 yıl yaşarsın. Ben de düşünüyorum. 120 yıl yaşamak istiyorum ama ilk 30 senesi mide ağrısıyla geçecek. Ben bunları karıştıramam. Sonra da bir tanesi çıktı dedi ki sağlıklı yaşamın en önemli kuralı sade beslenmek. Kardeşim bunu başta söylesene. Ben C30 çatı aktarma çimento karışımını içmeden önce neden söylemiyorsun bunu? Vazgeçtim. Artık sağlıkla ilgili hiçbir şey izlemiyorum. Şimdi yine internette küçük çocukları izliyorum. Kemanı, piyanoyu manyak gibi çalıyorlar. Virtüözler var ya küçük çocuk. Nasıl ya diye düşünüyorum. 8 yaşında küçücük elleriyle nasıl böyle piyano çalabilir diye. Ama izleye izleye alıştım. Eskisi kadar etkilenmiyorum. Evet. Sanırım artık ne bileyim yeni doğan ünitesinde kuvözde klarnet çalan birini izleme zamanımız geldi. Ya millet Kral Pop Radyo burası. Milletim güzel mi? Uygun mu? Ehven mi perşembe akşamınız? Benimki fena geçmiyor.
Ne yapıyorsun ki Bahşi?
Çalışıyorum, görmüyor musunuz? Yani sırf eğleniyorum diye bunun bir iş olmadığını iddia edemezsiniz öyle değil mi ya? Bana ne arkadaş, siz de eğlenebileceğiniz bir işte çalışsaydınız. 3 kuruş fazla kazanacaksınız diye defilelerde mankenleri giydirme işi yerine muhasebe bürosunu tercih etmiş olmanız benim suçum mu? Hem bakın ben dürüst bir insanım yani evet tamam eğleniyorum ama bu işin zor tarafı var. Yok mu? Var. Sabah kalkıyorsun işe gidiyorsun gün boyunca insanları güldürmek zorundasın. Sizin işiniz daha kolay. Sabah kalkıyorsun işe gidiyorsun gün boyunca kimseyi güldürmemek için. Mesela çalışmanız gerekiyor. Hadi yapmayın kabul edin. Bir dosyayı tamamladıktan sonra sunum yaparken kurumsal bir ortamda herkesin size kahkahalarla gülmesi hiç hoş olmamakla beraber kariyerinizin lağım çukuruna, klozete doğru gittiğini de... İnsanların eğlenceli işlere karşı çok tuhaf refleksleri var ya. Biri eğlenerek çalışıyorsa hemen bir rahatsızlık başlıyor. Bu iş mi şimdi? Evet kanka iş. Hatta çok ciddi bir iş. Sabah kalkıyorum aynaya bakıyorum diyorum ki Bahşe bugün de insanları güldürmek zorundasın. Ciddi bir iş bu. Sonra önceki gece bir saat boyunca sebepsiz yere... Annemi çok az arıyorsun diye kafamın etini yemiş olan karımın bıraktığı travma izleriyle aynadaki adam bana bakıp diyor ki bugün de mi güldüreceğiz? Yani bugün. İnsanların beklentisi çok iyi. Mesela bir muhasebeci düşünün. Kimse ona gidip şey demiyor. Abi bu iş çok kolay ya. 2-3 rakam yazıyorsun bitiyor. Demez. Çünkü muhasebeci insanı korkutur. Ama radyocuyla herkes rahat. Radyo komedyeniyim. Geçen gün biri bana dedi ki abi senin iş çok kolay ya. Konuşuyorsun. Konuşuyor. Ben konuşmazsam program olmaz. Sen konuşmazsan uçak kuleyi duymadığı için Akdeniz'e iner. Çok garip bir örnek oldu biliyorum. Bir de millet. İnsanlar eğlenerek çalışan birini görünce içten içe şöyle düşünüyor. Bu adamın hayatında kesin bir problem var. Haklı olabilirler. Çünkü ben gerçekten eğleniyorum. Sağlıklı bir insanın bu kadar eğlenmesi şüpheli bir durum zaten. Ama merak etmeyin. Hayat dengeyi kuruyor. Yayında eğleniyorum. Kabul. Yayın bittikten sonra elektrik faturası gelmiş oluyor. Bakıyorum. Hüzün tünelleri. Fatura da bana gülüyor. Anladın mı?
Eyvallah.
Ne haber millet? İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Bahşe ben. Pek iyi sayılmam. Ben açık konuşayım. Son zamanlarda insanın morali tuhaf bir yerden bozulabiliyor. Eskiden büyük şeylerden korkardık. Ekonomik kriz, savaş, meteor çarpması. Hepsi var bu arada. Hepsi var. Şimdi telefonumda bir bildirim görüyorum. Her şey bir yapay zekalı, akıllı oldu ya. Uyku kaliteniz dün gece %43. Hayatımın kalitesine bile uygulama hesaplıyor artık. İnsanın özgüveni mi kalır ya? Hayır aptal ya. Ben çok güzel uyudum dün gece ya. Sana göre %43 ben mutluyum. Niye uyumadın diye sor. %57 nerede diye sor. Ha, ne anlarsın sen teneke? Sonra dün akşam rahatlamak için meditasyon yapayım dedim. Çünkü herkes söylüyor meditasyon insanı sakinleştirir, zihni boşaltır, ruhu dengeler. Ben oturdum yere bağdaş kurdum, gözleri kapattım. 3 dakika sonra zihnin boşalacağını, geçmişte yaptığım bütün saçma sapan şeyleri hatırlamaya başladım. Lise mezuniyetinde sahneye fırlayıp söylediğim şarkı, 2007'de kıza gönderdiğim o utanç verici mesaj, her şey geri geldi. Ben ne zaman bu kadar kırılgan bir organizmaya dönüştüm diye ağlayacak hale geldim. Meditasyon yaparken ağlamamalı bir insan. İyi gelmedi bana. Hatta meditasyon aplikasyonu uygulaması seans sonunda bana nasıl hissediyorsunuz diye sordu. Seçeneklerde ruhsal aydınlanma vardı, dinginlik vardı. Ben hafif pişmanlık ve yoğun utanç diye bir seçenek aradım, bulamadım. Her neyse sevgili dinleyiciler, Kral Pop Radyo bu saatte Türkiye'de daha nitelikli bir program yok. Ama eğer niteliğin yanında bir de üstüne elle tutulur bir içerik de olsun istiyorsan onu başka kanallarda aramanız gerekebilir. Çünkü bende içerikten çok hikaye var. Çoğu da acıklı hayat hikayesi ama moralinizi bozmayın. Sokakta çevireceğiniz 10 kişiden 22'si... Nasıl? 10 kişiden 22'si dedim. Evet, fark ettim. Sizi dinleyip dinlemediğinizi test ediyorum arada. Evet, evet. Bu aralar herkes bir anda zengin olmak fikrine takılmış durumda. Çünkü ara sıra bazı şans oyunları da öyle rakamlar birikiyor ki. Bir kişi kazanırsa hayatı alt üst olacak. Kazanamazsa milyonlarca insan depresyona girecek. Kazanan delirecek, kazanmayan biri çıkmadı diye delirecek. Yani sistem her durumda birilerini delirtmeye programlı. Öyle. İnsanlar piyango, loto falan oynarken hayal kurmayı seviyor. Çünkü hayal kurmak bedava. Gerçek hayat pahalı. Bana soruyorlar, Bahçe sen zenginsin tabii, sana koymaz böyle şeyler. Arkadaşlar, bu zenginlere yapılan ayrımcılıktan bıktım. Böyle sırf halktan biri görünmek için bu işi bırakıp basit bir şey mi yapayım? Ne yapayım ya? Size ne kadar zengin olduğumu söyleyeyim isterseniz. Bazen perşembe günleri pazara gidiyorum. Bir değil, iki tişört alıyorum. İki. Bazen bir değil, iki kereviz alıyorum. Evet, farkındayım. Bu noktada beni sevmemeye başlamış olamaz. Zenginlik böyle bir şey. Kontrol edemiyorsunuz. Kusura bakmayın. Geçen gün pazarda bir yağmurluk gördüm. Satıcı dedi ki, abi denemeyecek misin? Dedim ki, gerek yok. Üstüme olmazsa çöpe atarım. İşte bu kadar pervasız biz. Elbet. Bu yüzden loto kazanmayı istiyorum. Bu tempoda yaşamak pahalıya geliyor çünkü. Bazen düşünüyorum, para parayı çeker derler. Belki benim küçük param da büyük parayı kendine doğru çekebilir. Gerçi 10 milyon doları çekecek para çok zengin insanlarda var. Bende yok ama yine de küçük bir çekim alanı yaratır diye bir umut.
Peki Bahşe, kazansan ne yaparsın?
Oo, planlarım hazır. Bir, dolar alıp kurum 1 lira düşmesini sağlayacağım. Sonra yıllardır ertelediğim Maldiv tatiline gideceğim. Daha ucuza gelsin diye. İki, yastıklarımı euro ile dolduracağım. Çünkü ortopedik destek önemli. Üç, kendi tasarladığım kıyafetlerle defile yapacağım. Tasarımın adı seyrek dokuma minimalizmi. Kimseden utanmayacağım artık. Dört, pizzamı uygulamadan değil, pizzacı bizzat kendisi, İsmail Domino gelecek. Beş, çocuğumun Eros olan adını sayılardan ulaşan bir loto kuponuna çevireceğim. Kazandığım sayılar. Altı, arabamın benzini bitince benzin almak yerine yeni otomobil alacağım. Yediğim, evdeki tabloları çöpe atıp yerine birer gerçek Rembrandt koyacağım. Sekiz, kültür ihracatı kapsamında dünyaya en büyük komedi elçimizi göndereceğim. Kim olduğu sürpriz. Yani anlayacağınız, ben zenginliği çok sorumlu bir şekilde harcamayı planlıyorum. Evet, belki bir gün yine bu para ve loto meselesine devam ederim. Ayrılmayın lütfen. Tekrar konuşacağımı vaat ettiğim para konusunu hemen açıyorum. Evet sevgili dinleyiciler, aslında normalde para hakkında bu kadar konuşmayı sevmem. Sevmezdim. Çünkü birincisi ayıptır. İkincisi şu sıra zaten yok. Yani olmayan bir şeyi nasıl bu kadar çok konuşayım? Ama büyük ikramiye konusu açılınca insanın hayal gücü çalışıyor. Diyelim kazandınız. Kimseye çaktırmak istemiyorsunuz. Asıl zor kısım bu. Şu bankada milyonlar var. Mahallede hala 2008 model arabayla dolaşıyorsun. Arkadaşın diyor ki, oğlum değiştir şu arabayı, yolda kalacaksın. Siz içinizden diyorsun, ona istersen yolu da satın alırım. Yolu da alırım. Ama dışarıdan sakin görünmek zorundasınız. İnsan bazen kendi hayatında figüran gibi davranmak zorunda kalır. Asıl mesele eşinizin anlamaması. Şimdi eğer büyük bir para kazandıysanız ve eşinizin anlamasını istemiyorsanız yapmamanız gereken bazı şeyler var. Birincisi, 200 kişilik Kuzey Avrupa eğlence grubunuzun ev adresini öğrenmesine izin vermeyin. O. İki, tranş bıçağının olduğu çekmeceye külçe altın saklamayın. Üç, pizza siparişi verirken, malzemeleri sayarken ve 4 tane Rus Revi grubu diye eklemeyin. Öyle bir pizza malzemesi yok. 4, bavullu bir model kapıya gelip eşiniz açtığında siz eski eş olmalısınız demesin. 5. Eski otomobilinizi satıp yerine Boeing 737 almayın. 6. Patronunuz aradığında eşiniz telefona uzatınca söyle şapşala kendine başka bir iş bulsun demeyin. Bunlar küçük kritik detaylar. Çünkü zenginlik saklanabilir ama saçmalık saklanamaz. Geçen bir kız arkadaşıma sordum. Dedim ki piyango bana çıkarsa benimle evlenir misin? Tabii ki evlenirim dedi. Peki çıkmazsa önce seni biraz tanımak isterim. Bu gerçekti. Kızın adını söylemiyorum çünkü yarın öbür gün piyango bana çıkarsa evleniriz, sonra rezil olmasın olmayayım. Ama kız haklı. Benim hakkında hiçbir şey bilmiyor. Piyango çıkarsa anlatacak bir hikayesi olacak. Bayciğim utanç verici derecede zengin bir adamdır diyor. Utanç verici. Yani sevgili dinleyiciler, herkesin kafasında bir takım hayaller, fantastik planlar var. Ama ben yine de küçük bir ricada bulayım. Eğer piyango bana çıkacaksa lütfen aradan çekilin. Ha? Sağ olun. Arkadaşlar iyi saatte olsunlar. Bu akşam sadece büyük ikramiyeden bahsediyor. Neden bilmiyorum. Vallahi bir haber içimden geliyor. İyi akşamlar sevgili Kral Pop Radyo dinleyicisi. Hep aynı. Kazanan kişi hayatını mahvedecek derler. Ben başka bir şey düşünüyorum. Kazanan belki delirir ama kazanmayan insanlar eski hayatlarına dönüyorlar mesela. Bence esas zor olan. Geçen gibi haber program diliyorum. Psikolog bağlamışlar yani. Söylüyorlar. Kazanan kişiye tavsiyeniz nedir? Ama dedi ki iki ay hiçbir şey yapmasın. Ben her an şu cümleyi bekledim. Ve terapi için bana gelsin tabii. Çünkü terapistler hazır yani. Muayene ücretiniz 6000 dolar. Saati 6000 dolar ama 45 dakika sürüyor. Ya, hatta hayal ettim bir ekip kurmuşlar. Ali Koca, 48 yaşında, terapist. Sema Kürklüoğlu, psikolog. Amerikan aksanlı anlatıcı. They were psychologists. They had a mission, Mr. J. Piyango bana çıksa 8 terapistle aynı anda seans yapardım. Çünkü bir tanesi yeterli gelmez. Biri çocukluk travmalarımı dinler, biri para harcama korkumu çözer. Biri neden sürekli saçma şakalar yapıyorsun sorusunu araştırır. Karımı yaşatırım ya. Çok seviyor beni. Bazen o kadar romantik şeyler söylüyor ki. Geçen gün dedi ki, ya sen bir gün ölürsen seni nereye gömsem ki her gün görebileyim dedi. Dedim AVM girişine. Madem her gün görmek istiyorsun. Sonra bana sordu, peki sen beni nereye gömerdin? Dedim, 7 yıllık sevgilimin evinin önüne. Yani anlayacağınız. Bunlar şaka bile olsa. Şaka mı? Hayat zaten yeterince karışık. Bir de üstüne milyonlarca dolar, lira gelirse o programı sunmaya devam eder miyim bilmiyorum. Çünkü biri şu anda stüdyoya girip, Bay J, piyangoyu kazandın dese, bu şakayı burada bırakır, doğruca mezarlığa götürür. İyi akşamlar millet. Bay J ben. Piyango muhabbeti mi? Yeter. Yetti. Yetmedi. Ben doymadım arkadaşlar. Yani insanlar küçük ihtimallere büyük umutlar bağlamayı seviyor. Bir de size olur mu? Bazen unutulmuş bir para çıkar ya bir yerde. Cebinizde eski bir monttan mesela 200 lira çıkar. Bir anda böyle dünyanın en zengin insanı gibi hissedersiniz. Ama o para asla sizde kalmaz. Tam o anda bir şey olur. Park cezası gelir, telefon suya düşer, su faturası çıkar. Evren o parayı anında geri... Neden bilmiyorum. Bana öyle oluyor. Ama öyle 20 milyon dolar gibi bir parayla böyle bir şey olur mu bilmiyorum ama... Yani artık eskisi kadar genç de değilim. Yani alnım büyüdü, göğüslerim hafif sarktı. Yani piyango kazanmadan ne bileyim böyle romantik bir hayata devam etmek zor olabilir. Gerçi kendim kazanmama da gerek yok. Belki kazanan biri beni çok sever. Hayat planım şu. Loto kazanan zengin bir dinleyicim beni arayıp diyecek ki Bay J gel dünya turuna çıkıyoruz. Tabii önce korumaları atlatmam gerekecek. Ama biri şöyle düşünebilir. Paran var diye bütün güzel kadınlar sana mı bakacak? Şaka mı bu? Yani... O kadar çirkin zengin erkeklerin yanında acayip güzel modeller görüyorum. Onu nasıl açıklayacaksın? Zaten bu konuda bir kitap yazmayı. Başlığı da şöyle. Bazıları şişman erkek sevmez ama spor araba kullanmak istiyorsan. Evet kitap adı bu. Yarım kalmış bir cümle. Tıpkı hayatım gibi. Bilmiyorum bu parayı kazansam acaba cimri biri olur muydum? Bay J ya şu çocuklara bir bilgisayar laboratuvarı yaptıralım diyoruz. Yaptırın tabii hayırlı olsun. Bana neden haber verme ihtiyacı... Yani diyoruz ki hani 10 milyon doların var ya... ...hani belki biraz yardıma... dünyanın bin türlü hali var. 10 milyon dolar deyip büyütmeyin. Bugün bankada 10 milyon dolarım vardır. Hatta 3 aydır dokunmadığım için 11 milyon olmuş olabilir. Ayıptır söylemesi. Sonra şuraya 150 TL laboratuvar yardım. Şuraya 50 kuruş yemek parası. Hazıra daha da bakmışsın, dımdızlak kalmışsın. Cimriliğin genetik olduğunu düşünmüyorum. Mesela babam akvaryum istediğimizde bir bardağa tükürüp alın size bakteri beslersiniz demişti. Ben hiç öyle olmadım. Yani neyim varsa etrafımdakilerle paylaşıyorum. Yoksa zaten şimdiye kadar yatlarım, katlarım, arsalarım olmuştu. Ama iyi bir dostu, büyük bir arsaya tercih ederim. Özellikle bana arsa hediye edebilecek kadar zengin bir dostu mutlaka. Cimrilik, bakmayın. Hepimizin içinde var. Bu kötü bir şey değil. Yani paramızı neye, nereye ve kime harcayacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Bazen cimrilik olarak görülüyor. Hayatta kalma mücadelesinin bir parçası gibi görüyorum cimriliği ben. Benim kuzenim var, ünlü ve zengin biri. Kim olduğunu söyleyemem, ayıp olur. Evine gidiyorum, mısır gevreği var mı diyorum. Var diyor, al kendine biraz. Buzdolabını açıyorum, 1/4 bardak süt kalmış. Abi diyorum, bu kadar mı süt var? Ver dedi, çoğaltayım onu. İlk tepkim ne? Ne demek çoğaltayım? Aldı süt kutusunu, çeşmenin altına koydu, süt kadar su doldurdu. Oğlum dedim, süt değil bu, sulu süt. Yok yok dedi, sulu süt değil, yarım yağlı. Yarım yağlı süt. Ben cimriyle eli açığı şöyle ayırıyorum. Karısına para verip üstünü isteyen adam. Mesela bu cimri, bu. Karısına para verip, gece dağıtmaya çıkıp unutmaya çalışan. Hadi kızmayın bana, doğru olduğunu biliyorsun. Bir kadın bugüne kadar bana asla verdiğim bir paranın üstünü geri vermedi. Helal hoş olsun. Başkasından çıkartırım acısı. Sorun değil de bu düzeni değiştirmenin zamanı. Geçenlerde biliyor musunuz, karım beni alışverişe çıkardı. 55 yaşındayım. Hayatımda ilk defa bir kadın seç beğen kendine bir şeyler al deyip parasını ödedi. Onca zengin kadınla birliktelik yaşadım. Karımsa kendi halinde bir sanatçı. Kalp zengin olacak önce, kalp. İyi akşamlar diliyorum millet.